Bölüm 21. O sene kış fırtınaları erken geldi. Yağmur yeri pek ıslatmayan iğne gibi damlalar halinde yağıyordu. Arkasından sert bir rüzgar geldi. Ağaçların yapraklarını bir günde döktü. Adamda ne kadar zamandır yalnız kalmamıştım. Sayamadım. Bir asır, iki. Telegonus yokken 16 senedir bir kenara bıraktığım her şeyi yapacağımı söyledim kendime. Şafaktan alacakaranlığa dek büyülerim üstünde çalışacak, kök çıkaracak, yemek yemeyi unutacak, bodur sapları hasat edip yığınlar tavana yükselene dek sepet örecektim. Her şey huzurlu olacak, günler geçip gidecekti. Dinlenme zamanı. Bunun yerine gözlerimi ta İtaka'yı görmek için zorlayabilecekmişim gibi açıklara bakarak kumsala arşınlıyordum. Anları sayıyor, her birini Telegonus'un yolculuğuyla karşılaştırarak ölçüyordum. Şimdi tatlı su almak için duracaktı. Şimdi adayı görecekti. Saraya varmış. Odysseus'un önünde diz çökmüştü. Odysseus da... Ne? Gidişinden önce hamile olduğumu ona söylememiştim. Ona çok az şey anlatmıştım. İkimizin bir çocuğu olması hakkında ne düşünecekti? Her şey yolunda gidecek diye tahmin ettim kendime. Telegonus gurur duyulacak bir çocuk. Odysseus onun niteliklerini açıkça görecek, tıpkı Diadolos'un tezgahını hemen fark ettiği gibi. Onu kanatlarının altına alacak, ölümlü erkeklerin sanatlarını öğretecek, kılıç, okçuluk, avcılık, konseylerde konuşma, Telegonus ziyafetlere katılacak, babasının gururlu bakışları altında İtakalıları büyülecekti. Penelope ile Telemakos'un kalpleri bile kazanılacaktı. Belki saraylarında kendilerine bir yer edinir, ikimizin arasında gidip gelirdi. Böylece güzel bir hayatı olurdu. Ya başka ne olacak Kirke? Grifonlara mı binecekler? Hepsi ölümsüz mü olacak? Hava kırağı kokuyordu. Gökyüzünden bir iki tanecik süzülerek indi. Aya'nın yamaçlarından binlerce kere geçmiştim. Çıplak kollarını birbirine dolamış ak ve kara kavaklar, kızılcıklar ve dökülmüş meyveleri, hala yerde büzüşmekte olan elma ağaçları. 16 yıl boyunca bu düşünceyi bir kenara itmiştim. Telegonos da Athena'nın tehditleriyle dolu huzursuz bebekliğiyle, sonra öfke krizleriyle ve tomurcuklanan gençliğiyle, her gün arkasında bıraktığı hayatın kirli detaylarıyla bunu kolaylaştırmıştı. Yıkanması gereken tunikler, pişirilen yemekler, değiştirilen çarşaflar. Ama şimdi o yokken gerçeğin başını kaldırdığını hissediyordum. Telegonos, Athena'nın elinden kurtulup hayatta kalsa bile, İtaka'ya kadar onca yolu gidip geri dönmeyi başarsa bile onu kaybedecektim. Gemi kazası ya da hastalıkla, ayaklanma ya da savaşla, umabileceğimin en iyisi vücudunun organlarının teker teker iflas etmesini seyredebilmekti. Omuzlarının çökmesini, bacaklarının titremesini, karnının içine göçmesini, sonunda da ak saçlı cesedinin başında durup alevlere atılmasını seyretmek zorunda kalacaktım. Önündeki tepelerle ağaçlar, kurtlarla aslanlar, kayalarla narin tomurcuklar, Diadolos'un tezgahı, hepsi silinmekte olan bir rüya gibi dalgalandı. Atlarında gerçekten yaşadığım yer vardı. Bitmeyen bir kederden oluşan soğuk bir sonsuzluk. Kurtlarımdan biri ulumaya başlamıştı. Sus, dedim. Ama sesi duvarlardan yankılanarak, kulaklarımı tırmalayarak devam etti. Ateşimin karşısında başım ocağın taşlarına dayanmış halde uyuyakalmıştım. Gözlerim bulanık görerek cildime battaniyemin dokusunun izi çıkmış halde doğrulup oturdum. Kapıya gidip ardına kadar açtım. İşte, kurt yanımdan hızla geçti ve koşarak açıklığı açtı. Arcturus diyorduk ona. Hayvanların çoğunun adı yoktu ama bu dişi kurt Telegonus'un gözdesiydi. Hayvan yukarı, kumsala bakan kayalığa koştu. Kapıyı açık bırakıp peşinden gittim. Pelerin giymemiştim. Arcturus'un tepede durduğu yere tırmanırken yükselen fırtına rüzgarları beni yumrukluyordu. Denizler kışın en azgın halindeydi. Tepeleri köpüklü dalgalar vahşice ilerleyip çekiliyordu. Ama bir gemi vardı. Telegonus'un gemisi. Ağaçların ve çıplak dikenli çalıların arasında aşağı koştum. Boğazımda dehşet ve neşe birbirleriyle itişiyordu. Döndü. Çok erken döndü. Bir felaket oldu mutlaka. Öldü. Değiştirildi. Defnelerin arasında çarpıştık. Onu yakaladım, kollarımın arasına çektim, yüzümü omzuna bastırdım. Tuz kokuyordu ve eskisinden daha iri gibiydi. Duyduğum ferahlıkla sinirlerim boşalmış halde ona yapışıp kaldım. Döndüm bile, cevap vermedi. Başımı kaldırıp yüzüne baktım. Bitkin, bereli ve uykusuzdu. Mutsuzlukla doluydu. İçime bir telaş doldu. Ne oldu, sorun ne? Anne, anlatacağım. Anlat. ama Nutku tutulmuştu. Hayatında onca hikaye anlatmıştı ama bu defaki kayaların içindeki cevher gibi içinde takılıp kalmıştı. Elini tuttum. Her neyse, yardım edeceğim. Hayır, hızla benden uzaklaştı. Öyle deme, konuşmama izin vermelisin. Vardım da orada değildi. Yani babam. Saraya gittim, av gezisine çıktığını söylediler. Orada kalmadım, bana söylediğin gibi gemimde kaldım. Akşamları kumsalda biraz yürüyordum. Mızrağı da her zaman yanıma alıyordum. Gemide bırakma hoşuma gitmiyordu. İstemediğim yüzük asıldı. Gemi gün batımında geldi. Benimki gibi küçük bir şeydi ama hazinelerle doluydu. Gemi dalgaların arasında yalpalarken içindekiler ışıldıyordu. Zırhlar sanırım, bazı silahlar, kadehler. Kaptan demir attı ve provadan kıyıya atladı. Gözlerime baktı. Hemen anladım. O mesafeden bile tahmin ettiğimden kısa boyluydu. Omuzları ayı doğum omuzu gibi genişti. Saçları hepten kırlaşmıştı. Herhangi bir denizci olabilirdi. Nasıl anladığımı söyleyemem. Sanki bunca zamandır gözlerim tam da o figürü görmek için beklemişti. Ona seslendim. Ama bana doğru geliyordu zaten. Diz çöktüm. Sanmıştım ki o da beni tanıdı zannettim. Ama bağırıyordu. Mallarını çalamayacağımı, topraklarını yağmalayamayacağımı söyledi. Bana bir ders verecekmiş. Öyle dedi. Bana doğru koşuyordu. Yanlış anladığını söyledim. Oğlunun, prensin iznini aldığımı söyledim. Daha çok kızdı. Bu ülkenin hükümdarı benim dedi. Tepemde dikildi. Yüzü çizgilerle dolu ve tuz lekeliydi. Kolunda bir sargı vardı. Üstüne kan sızıyordu. Beline bir bıçak takmıştı. Gözleri yeniden o kumsalda diz çöküyormuş gibi uzaklara dalmıştı. Odysseus'un yara izleriyle dolu yüz küçük kesikten az taşıyan kollarını hatırladım. Yakın mesafeden dövüşmeyi severdi. Koluna darbe almak, karnını almaktan iyidir derdi. Odamın karanlığındaki gülümsemesi. O kahramanlar. Doğruca üstlerine koştuğumda yüzlerinde belirli ifadeyi bir görmelisin. Mızrağımı bırakmamı istedi. Yapamayacağımı söyledim ama bırak diye bağırıp duruyordu. Bırak bırak. Sonra atılıp mızrağı yakaladı. Sahne zihnimde canlandı. Ayı omuzları, şeril kaslı bacaklarıyla daha sakala bitmemiş oğluma doğru atılan Odysseus. Ondan sakladığım bütün o hikayeler kafama üşüştü. Odysseus'un baş kaldıran, tersi tesi dövüp bayıltması, dik kafalı Eroglokos'un mor gözlerle ve şiş bir burunla dolaştığı onca zaman. Odysseus, Agamemnon'un kaprislerine sonsuz bir sabır gösteriyordu ama kendisinden aşağı rütbede olanlara karşı kış fırtınaları kadar haşin davranabilirdi. Peki Yunanların en iyisi oğluma bakarken ne görürdü? Korkusuz, tatlı bir mizaç. Hayatında başka birinin iradesine asla boyun eğmemiş genç bir adam. Ne oldu? Koştum saraya doğru. Oradakiler bir zarar vermeye niyetli olmadığımı ona söyleyebilirdi ama o kadar hızlıydı ki anne. Mızrağı yakalayıp beni geri çekti. Deri kılıf uçtu gitti. Bırakmaya korktum. Korktum çünkü... Telegonos kanlı canlı karşımda duruyordu ama içime gecikmeli bir paniğin dolduğunu hissettim. İşte o zaman anladım. O zaman anladım. Yakılmış bir tarlayı andıran yüzü, kederle çatlayan sesi. Dikkatli olsun diye bağırdım. Söyledim anne, sakın bir yerine değmesin dedim. Ama mızrağı çekip elimden aldı. Küçücük bir çizikti. Ucu yanağına değdi. Yüzü duruverdi, düştü. Zehiri silmeye çalıştım ama yara bile yoktu. Seni anneme götüreceğim dedim. O yardım eder. Dudakları bembeyazdı. Onu kucakladım. Tanrıça Kirke'den doğan oğlunum ben senin dedim. Duydu. Bence duydu. Bana baktı. Tam gitmeden önce. Ağzım bomboştu. Her şey sonunda açıklığa kavuşuyordu. Athena'nın zırhlı çaresizliği, Telegonus'un yaşamasına pişman olacağımı söyleyen katı yüzü. Sevdiği birine zarar vereceğinden korkuyordu. Athena'nın en sevdiği kimdi peki? Odysseus. Onu uyarmaya çalıştım. Boğulurcasına sustu. Kim bilir kaç kere beraber yattığım adam benim gönderdiğim silahla ölmüştü. Oğlumun kollarında ölmüştü. Moiralar bana gülüyordu. Athena'ya, hepimize gülüyordu. En sevdikleri tatsız şakaydı bu. Kehanete karşı mücadele edenler onun boyunlarına daha sıkı geçirmekten başka bir şey yapamazdı. Pırıltılı tuzak kapanmış ve hayatında hiç kimseyi incitmemiş olan zavallı oğlum tuzağa yakalanmıştı. Ellerim uyuşuktu ama onları zorla hareket ettirdim. Dinle dedim. Dinle beni, kendini suçlayamazsın. Uzun süre önce çizilmiş bir kaderdi bu. 100 farklı yolla çizilmişti. Odysseus bir keresinde bana kaderinde denizden gelen bir ölümle ölmek olduğunu söylemişti. Gemi kazası anlamına geldiğini düşündüm. Başka bir şey aklıma getirmedim bile. Kördüm. Athena'nın beni öldürmesine izin verseydin keşke. Omuzları düşmüştü. Sesi donuktu. Hayır, kesinlikle yapmazdım asla. O zaman bilseydim bile... Dinliyor musun? Umutsuzluk sesimi tarazlıyordu. Hikayeleri biliyorsun. Oidipus, Paris, anne babaları onları öldürmeye çalıştı ama yine de kaderlerine katlanmak üzere yaşadılar. Hayatım boyunca bu yolda yürüdün. Bununla teselli olmalısın. Teselli mi? Öldü o anne, babam öldü. Ah oğlum, büyük bir ıstırap. Aynı acıyı ben de hissediyorum. Ağladı. Yüzüne dayalı omzum ıslandı. Çıplak dalların altında benim tanıdığım, onunsa tanıyamadığı adam için birlikte yas tuttuk. Odysseus'un büyük çiftçi elleri, tanrılarla ölümlülerin aptallıklarını incelikle anlatan sakin sesi. Her şeyi gören ama çok az şeyi açığa vuran gözleri. Hepsi yok olmuştu. Umudum vardı. Sesi söndü ama ne söyleyeceği açıktı. Çocuklar ne umar? Anne babalarının gururla ışıl ışıl parlamasını. Bu umudun ölmesinin ne kadar acı verici olduğunu biliyordum. Elimi yanağına koydum. Yeraltı dünyasındaki gölge suretler yaşayanların yaptıkları iyi şeyleri öğrenir. Kim beslemeyecek? Senden haberi olacak. Gurur duyacak. Yeraltı dünyası bunu düşünmemiştim. Orada olacak. Öldüğümde onu görebileceğim. O zaman beni affetmesi için yalvarabilirim. Sonsuz zamanımız olacak. Öyle değil mi? Sesi umutla canlanmıştı. Gözlerindeki resmi gördüm. Aspodal çayırlarından ona doğru yürüyen büyük kaptan. Telegonos duman gibi dizlerinin üstüne çökecek. Odysseus kalkmasını işaret edecekti. Ölüler evinde yan yana oturacaklardı. Asla gidemeyeceğim yerde yan yana. Bunun kederi boğazımdan yukarı tırmanıyor. Beni yutmakla tehdit ediyordu. Öyle dedim. Onları getirmemin sebebini anlıyorsun tabii. Yaptığım şeyden sonra onları terk edemezdim. Benimle gelmek istemişlerken yapamazdım. Çok yorgunlar ve onlar da yas tutuyor. Ben de bitkindim. Çok nöbet tutmuş, birbiri ardına inen dalgalarla hırpalanmıştım. Kimler? Kraliçe, bir de Telemakos. Gemide bekliyorlar. Onları buraya mı getirdin? Elbette, getirmemi istediler. İthaka'da onlar için hiçbir şey kalmamıştı. Hiçbir şey kalmamış mıydı? Telemakos kral oldu. Penelope'de dul kraliçe artık. Niye ayrılsınlar oradan? Öyle dediler. Yardıma ihtiyaçları olduğunu söylediler. Sorumu sorsaydım. Nasıl sormazsın? Telemakos seni öldürmeye yeminlidir. Telegonos baka kaldı. Hayır, isteseydi yolda öldürebilirdi beni. Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Babasının bin bir hüneri vardı. Bunların birincisi de dostmuş gibi davranmaktı. Belki ikimize birden zarar vermeye niyetlidir. Belki düşüşünü seyretmemi istiyordur. Kardeşimden bahsediyorsun, dedi. Benim de kardeşlerim var. Ellerine düşecek olsaydı bana neler yaparlardı biliyor musun? Babamın kanından dünyada geriye kalmış tek kişi o. Onu geri çevirmeyeceğim. Yaptığımı geri alamam ama hiç değilse bu kadarını yapabilirim. Bizi kabul etmezsen giderim. Onları başka bir yere götürürüm. Gel o zaman. Onlara Aiye'yi gösterelim, dedim. Güvertede bekliyorlardı. Arkalarında güneşin solgun diski soğuk gökyüzünde parlıyor, yüzlerini gölgelere boyuyordu. Bunu bilerek yapıp yapmadıklarını merak ettim. Odysseus bir kere bana düellonun yarısının ışığın, düşmanının gözlerini hançerlemesini sağlamaya çalışarak güneşin etrafında manevra yapmak olduğunu söylemişti. Ama ben Helios'un kanından geliyordum. Hiçbir ışık beni kör edemezdi. Penelope başını eğdi. Şeref verdiniz tanrıçam. Sağladığınız barınma için teşekkür ederiz. Sesi kaymak gibi pürüzsüz, yüzü su gibi sakindi. Kıymetli misafirimsin. Hoş geldin, dedim. Sen de Telemakos, dedim. Oğlunuz babamın ölümünü anlattı mı? Diye sordu. Babam, sucuk bir meydan okuma gibi havada asılı kaldı. Anlattı, yaslıyım. Baban adına türküler yakılan bir adamdı. Telemakos'un yüzünden bir katılık geçti. Öfke diye düşündüm. Babasının mezar kitabesinden bahsetme cüretim yüzünden. Güzel, öfkelenmesini istiyordum. O şekilde hata yapardı. Gelin, dedim. Gri ve sessiz kurtlar etrafımızda akıyordu. Önden yürüyordum. Evimi ve ocağımı işgal etmelerinden önce bir nefes alanı istemiştim. Plan yapmak için birkaç an Telegonos çantalara taşıyordu, ısrar etmişti. Dünyayla olan bağım kopmuş gibi bir his içindeydim. Odysseus gitmişti ve Penelope buradaydı. Ona et suyuna çorba yapmam gerekiyordu. Adını onca defa söylememin ardından nihayet çağrıya uymuştu. İntikam diye düşündüm. Mutlaka öyle. Başka hangi amaçla buraya gelecekler? Kapıma vardılar. Sözlerimiz hala tatlıydı. İçeri buyurun, teşekkür ederiz. Bir şeyler yer misiniz? Çok naziksiniz. Yemeği sundum. Gerçekten de et suyuna çorba, peynir tabakları ve ekmek, şarap, Telegonus tabaklarını doldurdu, kadehlerini kolladı. Yüzü hala o suçlu, dikkatle gergindi. Bir gemi dolusu denizciye beceriyle hükmetmiş olan oğlum şimdi Alesta bekliyor, bir bağışlanma lokması umuduyla köpek gibi onları gözlüyordu. Penelope Hanım, size bahsettiğim tezgahı gördünüz mü? Kendinizinkinden ayrılmak zorunda kaldığınıza üzüldüm ama bunu ne zaman isterseniz kullanabilirsiniz, annem için de uygunsa. Başka koşullar altında gülerdim. Böyle bir mucizeyi gördüğüm için mutluyum. Odysseus bana sık sık bu tezgahtan bahsederdi. O zaman belki Odysseus size bunu bizzat Diodolos'un yaptığında söylemiştir, dedim. Böyle bir armağana değecek kadar iyi bir dokumacı olamadım ama siz yeteneğinizle meşhursunuz. Tezgahı deneyeceğinizi umarım. Çok naziksiniz. Korkarım duyduklarınız çok abartılı şeyler, dedi. Böyle sürdü gitti. Gözyaşı yoktu. Karşılıklı suçlamalar yoktu. Telemakos masanın karşı tarafına doğru atılmadı. Bıçağından gözümü ayırmıyordum ama bıçağı orada olduğunu bilmiyormuş gibi taşıyordu. Konuşmuyordu. Annesi de nadiren konuşuyordu. Bitkinsiniz, sizi yataklarınıza götüreyim, dedim. Uyuman için bir iksir verebilirim, dedim oğluma. Başını iki yana salladı. Uyurum. Çaresizliği ve yorgunluğu arasında uysaldı. Elini tutup başını omzuma çekmeme izin verdi. Bundan biraz zevk almadan edemedim. Böyle yakınlıklara o kadar ender izin verirdi ki. Titremenin yine vücudunda gezindiğini hissettim. Uyu diye mırıldandım ama uyumuştu bile. Arcturus yatağın ayak ucunda soluyordu. Diğer arkadaşlar nerede? Onların da burada olmasını isterim, diye sordum ona. Soluk renkli gözleriyle bana baktı. Ben yeterim. Kapıyı arkamdan kapattım ve evimin gece gölgelerinin arasında yürüdüm. Aslanlarımı uzaklaştırmamıştım. İnsanların onlara nasıl karşıladığını görmek daima öğretici bir deneyimdi. Penelope ile Telemakos çekinmemişti. Yoksa Odysseus'un bahsettiği bir şey miydi bu? Bu düşünce vücudumda uğursuz bir ürpertinin dolaşmasına yol açtı. Yemek odama girdiğimde Telemakos oradaydı. Yay kirişine yerleştirilmiş bir ok gibi duruyordu odanın ortasında. Belindeki bıçak ışıldıyordu. Oğlumu öldürmeyi tasarladığını biliyorum. Nereden biliyorsun? Çünkü sen bir prenssin ve Odysseus'un oğlusun. Çünkü tanrılara ve insanların kurallarına hürmet ediyorsun. Çünkü baban öldü ve sebebi oğlum. Belki benim üstümde de şansını denemeyi düşünüyorsundur. Yoksa sadece seyretmemi mi istiyorsun? Hanımım, ne oğlunuza karşı bir kötü niyet besliyorum ne de size. Çok naziksin, içim rahatladı. Kendimi size nasıl kanıtlayabilirim? Kanıtlayamazsın. Bir oğlun babasının öldürülmesinin intikamını almak zorunda olduğunu biliyorum. Bunu inkar etmiyorum ama yalnızca babası öldürüldüyse geçerlidir bu. Baban öldürülmedi mi? Onu mu diyorsun, yine de evime bıçak getiriyorsun? Oyma işleri için. Evet, ben de öyle tahmin etmiştim. Babam öldüğünde kumsaldaydım. Bağrışmaları duymuş bir meydan okuma olduğundan korkmuştum. Odysseus son yıllarda pek hoşgörülü değildi. Çok geç vardım oraya ama işin sonunu gördüm. Mızrağı zorla aldı. Telegonus'un eliyle ölmedi. Çoğu erkek babalarının ölümünü affetmek için bahane aramaz. O erkeklerin adına konuşamam. Oğlunuzun suçluluğu konusuna ısrar etmek adil olmaz, dedi. Dudaklarından bu sözcüğü işitmek tuhaftı. Ne diyebilirim? Dünya adil bir yer değil. Şunu anlamalısın. Oğluma zarar vermeye yönelik girişimler başarısız olacaktır, dedim. Bunu anladığımı düşünüyorum. Oğluma İthaka'da sizin için hiçbir şey kalmadığını söylemişsiniz. Orada seni bekleyen bir taht olduğunu ikimiz de biliyoruz. Niye oturmadın o tahta? Artık İthaka'da istenmiyorum. Neden? Babamın düşüşünü seyrettiğim için, oğlunuzu hemen oracıkta öldürmediğim için, daha sonra cenaze ateşi yandığında ağlamadığım için. Babanın yasını tutmuyor musun? Tutuyorum. Herkesin sahip olduğumu söylediği babayla asla karşılaşmamış olmamın yasını tutuyorum. Açıkla. Hikayeyi anlatmayı beceremem. Hikaye istemiyorum. Adama geldiniz. Gerçeği bana borçlusun. Anlatacağım. Ahşap koltuğa ben oturmuştum. O yüzden gümüş koltuğa yerleştik. Babasının eski koltuğuna. Odysseus'la ilgili ilk dikkatimi çeken şeylerden biri olmuştu bu. O koltuktan nasıl yatakmış gibi yayıldı. Telemakos ezberini okumaya çağrılmış bir öğrenci gibi dik durmuştu. Şarap ikram ettim, geri çevirdik. Odysseus savaştan sonra eve dönmeyince diye anlattı. Penelope ile evlenmek isteyen talipler gelmeye başlamıştı. İtaka'nın en zengin ailelerin oğulları ve kendilerine bir eşle ellerine geçirebilirlerse bir de taht arayan komşu adaların erkek evlatları. Onları reddetti ama seneler boyunca sarayda oyalandılar. Erzağımızı tüketiyor, annemin aralarından birini seçmesini talep ediyorlardı. Annem gitmelerini tekrar tekrar istedi ama gitmediler. Onlara hiçbir şey yapamayacağımızı görüyorlardı. Genç bir adam ve yalnız bir kadın. Onları kınadığımda sadece güldüler. Böyle adamlarla ben de tanışmıştım. Onları ağlama yollamıştım. Ama sonra Odysseus dönmüştü. Troya'dan yola çıktıktan 10, Aide'den ayrıldıktan 7 sene sonra. Dilenci kılığına girmiş olarak geldi ve kendisini yalnızca bir kaçımıza tanıttı. Bir düzen kurduk. Taliplilerin yiğitliğini imtihan etmek için. Yüce Odysseus'un yayının kirişini kim gelebilirse annemin elini kazanacaktı. Talipliler birer birer deneyip başarısız oldular. Sonunda babam öne çıktı. Tek bir hareketle yayı kurup taliplerin en kötüsünün gırtlağına bir ok yolladı. O adamlardan çok uzun süredir korkuyordum. Oysa babamın önünde orağın önündeki otlar gibi devrildiler. Hepsini öldürdü. Ertesi gün taliplerin babaları geldi. Hepsi adanın insanlarıyla en büyük keçi sürüsünün sahibi Nikonar. Oymalı çam ağacından asası olan Agaton. Eskiden meyve bahçesinden armut toplamama izin veren Oupeites. Konuşan oldu. Dedi ki, oğullarımız senin evinde misafirdi, sen onları öldürdün. Tazminat istiyoruz. Oğullarınız hırsız ve zalimdi, dedi babam. Eliyle işaret etti, dedem mızrağını fırlattı. Oupeites'in yüzü patlayıp açıldı. Beyni toprağa saçıldı. Babam bize diğerlerini de öldürmemizi emretti ama Athena göklerden indi. Demek Athena sonunda ona geri dönmüştü. Kan davasının sona erdiğini ilan etti. Talipliler uygun bir bedel ödemişti, artık kan dökülmeyecekti. Ama ertesi gün babamın askerlerinin babaları gelmeye başladı. Oğullarımız nerede diye soruyorlardı. 20 senedir Troya'dan memlekete dönmelerini bekliyoruz. Odysseus'un onlara anlatmak zorunda kaldığı hikayeleri biliyordum. Oğlunu Kylop yedi, seninkini Skyla yedi. Senin oğlunu yamyamlar parçaladı, seninki sarhoş olup çatıdan yuvarlandı. Ben kaçtım ama onun gemisini devler batırdı. Baban adamdan yelken açtığı sırada yanında hala mürettebatı vardı. Hiçbir hayatta kalmamış mı? Telemakos tereddüt etti. Bilmiyor musun? Neyi bilmiyor muyum? Ama konuştuğum sırada ağzım Aya'nın sarı kumları gibi kurudu. Telegonus'un çocukluğunun vahşi günleri arasında elimden giden şeye üzülecek vaktim olmamıştı. Oysa şimdi Tyreus'un kehanetini Odysseus daha yeni söylemiş gibi açıkça hatırlamıştım. Sığırlar, sığırları yediler dedim. Başıyla onayladı. Evet. O coşkulu, pervasız adamlar bir yıl yanında yaşamıştı. Onları doyurmuş, hastalıklarıyla, yaralarıyla ilgilenmiş, iyileşmelerini seyretmekten zevk duymuştum. Nasıl olmuş anlat. Gemileri Trinakia'dan geçerken fırtına patlamış ve onları karaya çıkmaya zorlamış. Babam günlerce nöbet tutmuş ama fırtına sürmüş de sürmüş. Babam da sonunda uyumaya mecbur olmuş. O eski bilindik hikaye. O uyurken adamları ineklerin bazılarını öldürmüş. Adaya muhafızlık eden iki nimpa onları görmüş ve gidip babana deyip dememeyi düşündüğünü gördüm. Tanrı Helios'a haber vermişler. Babam yeniden yelken açınca gemisi paramparça olmuş. Adamlarının hepsi boğulmuş. Altın rengi uzun saçları ve boyalı gözleriyle yarım kan kız kardeşlerimin güzel dizlerinin üzerine çöktüğünü kafamda canlandırabiliyordum. Ah baba, bizim suçumuz değildi. Onları cezalandır. Babamın teşviğe ihtiyacı vardı da sanki. Helios ve sonsuz gazabı. Telemakos'un gözlerinin üstümde olduğunu hissettim. Devam et, babaları geldi. Evet, babaları geldi. Oğullarının öldüğünü öğrenince de Troya'da savaşarak kazanılan hazineden oğullarının payına düşeni istemeye başladılar. Odysseus hazinenin denizin dibini boyladığını söyledi ama adamlar vazgeçmedi. Tekrar tekrar geldiler. Babamın hiddeti her seferinde daha da arttı. Nikanor'un omuzlarına sopayla vurdu. Kleyotos'u yere devirdi. Oğlunun gerçek hikayesini öğrenmek ister misin? Budala'nın yüksekten atan serserinin biriydi. Açık gözlüydü, aptaldı ve tanrılara itaatsizlik etti. Böyle patavatsızca, duygusuzca sözlerin Odysseus'un ağzından döküldüğünü duymak beni şaşkına çevirdi. İçimde bir yer itiraz etmek, bunların hiç onun söyleyeceği şeyler olmadığını söylemek istiyordum. Ondan sonra uzak durdular ama babam hala huysuzlanıyordu. Kendisine kumpas kurduklarından emindi. Sarayın dört bir yanına gece gündüz nöbetçi dikilmesini istedi. Köpekleri eğitmekten, kötü adamlar karanlıkta düşsün diye hendek kazmaktan bahsediyordu. Yüksek bir kazıkla çit kurulması için planlar çizdi. Savaş kampındaymışız gibi. O zaman bir şey söylemem gerekirdi ama geçip gider diye umuyordum hala. Ya annen? O ne düşünüyordu? Annemin ne düşündüğünü bildiğimi iddia edemem. Sesi katılaşmıştı. Seni o büyüttü. Bir fikrin olmalı. Annemin ne yaptığını o şey yapılana dek tahmin edebilecek hiç kimse yoktur. Bir zamanlar her sırrımızı paylaşırdık. Taliplilere karşı her gece izlenecek stratejiyi birlikte planlardık. Annem aşağı insin mi inmesin mi? Mağrurca mı konuşsun, gönül mü alsın? İyi şaraplarımızı çıkarayım mı, çıkarmayayım mı? Onlarla yüzleşelim mi, yüzleşmeyelim mi? Çocukluğumda her günümüz birlikte geçerdi. Beni yüzmeye götürürdü, sonra bir ağacın altına oturur, İthaka halkının işine gücüne bakmasını seyrederdik. Geçen her kadının, her erkeğin tarihçesini bilir, bana da anlatırdı. Halkın hükümdarı olacaksan onları anlamalısın derdi. Telemakus'un bakışları havaya sabitlenmişti. Babamın güvenliği için endişelendiğimde hep başını iki yana sallardı. Onun için sakın korkma. Öldürülmeyecek kadar zekidir. Çünkü insanların yüreğindeki bütün numaraları ve bunları nasıl kendisi için avantaja dönüştüreceğini bilir. Savaşta hayatta kalacak ve eve dönecek. Benim de içim rahatlardı çünkü annemin söyledikleri hep doğru çıkardı. Hakikat gibi sağlam bir yay demişti Odysseus onun için. Sabit bir yıldız, kendini bilen bir kadın. Bir keresinde ona nasıl yaptığını, dünyayı bu kadar açık seçik anlamayı nasıl başardığını sordum. Meselenin hiç kıpırdamadan durup hiçbir duygu göstermeden başkalarına kendilerini açığa vuracak o alan bırakmaktan ibaret olduğunu söylemişti. Benimle alıştırma yapmaya çalıştı ama onu güldürüyordum. Kumsalda saklanmaya çalışan bir boğa kadar gizlisin ancak derdi. Telemakos'un gizlisi saklısı olmadığı doğruydu. Acı yüzüne açıkça ve kesin çizgilerle çizilmişti. Ona acıyordum ama doğrusunu söylemek gerekirse imreniyordum da. Telegonos'la benim aramda kaybettiğimizde yanacağımız böyle bir yakınlık hiç olmamıştı. Sonra babam eve döndü ve bütün bunlar ortadan kalktı. Babam yaz fırtınası gibiydi. Solgun gökte çakan bir şimşekti. O varken başka her şey silikleşiyordu. Odysseus'un o numarasını biliyordum. Babamın Nikanor'u dövdüğü gün anneme gittim. Çok ileri gittiğinden korkuyorum dedim. Gözünü tezgahından ayırmadı bile. Bana verdiği tek cevap ona zaman tanımamız gerektiği oldu. Peki zamanın faydası dokundu mu? Hayır. Dedem öldüğünde babam Nikanor'u suçladı. Sebebini tanrılar bilir. Büyük yayıyla onu vurdu ve cesedi kuşlar yesin diye kumsala attı. O sırada kumpastan başka bir şeyden bahsetmez olmuştum. Adadaki erkeklerin ona karşı silah topladığını, hizmetkarların ihanete iştirak ettiğini söylüyordu. Geceleri ocağın önünde volta atardı. Ağzından çıkan her kelime nöbetçiler ve casuslar tedbirler ve karşı tedbirlerdi. Böyle ihanetler var mıydı? İthaka'da bir başkaldır mı? Öyle şeylere vaktimiz yoktur. İsyan zengin adalar içindir ya da başka şansı olmayacak kadar yoksullar için. Artık kızmıştım. Babama kumpas olmadığını, hiçbir zaman olmadığını söyledim. Halkımızı nasıl öldüreceğini planlamaktansa onlara iki çift güzel söz söylemen daha iyi olur dedim. Bana gülümsedi. Akilius'un savaşa 17 yaşında gittiğini biliyor muydun dedi. Üstelik Troya'daki en genç adam o değildi. 13-14 yaşında çocuklar. Hepsi savaş alanında gurur duyulacak şeyler yaptı. Cesaretin yaşla değil, hakiki bir ruha sahip olmakla ilgili olduğunu öğrendim. Babasını taklit etmemişti. Tam olarak etmemişti ama konuşmanın ritmi, Odysseus'un özgüvenliği, karşısındakini ayartan yumuşaklığını yakalamıştı. Benim yüz karası olduğumu kastediyordu tabii, korkak olduğumu. Taliplileri tek başıma savuşturabilmeli miydim? İlk geldiklerinde 15 yaşında değil miydim? Büyük yayını sadece germekle kalmamalı, onunla ok da atabilmeli miydim? Troya'da bir gün bile hayatta kalamazdım. Görebiliyordum. Dumanı tüten ateş, eski bronzun tıngırtısı, sıkılan zeytinlerin küflü kokusu ve oğlunu ustaca, utanca bulayan Odysseus. Ona artık İthaka'da olduğumuzu söyledim. Savaş bitmişti ve bunu o hariç herkes biliyordu. Hiddete kapıldı, gülümsemeyi bıraktı. "Sen bir hainsin," dedi. "Ölmemi istiyordun ki tahtıma geçebilesin. Belki gidişimi hızlandırmayı bile düşünüyorsundur." Telemakos'un sesi sakin, neredeyse ifadesizdi ama koltuğun kolundaki parmak boğumları bembeyaz. "Hanemize utanç getirenin kendisi olduğunu söyledim. Savaşta istediği kadar övünebilirdi ama eve ölümden başka bir şey getirmemişti." O da sessizdi. Ateşin sıcaklığının soluk kış havasında öldüğü mekanı hissedebiliyordum. İşin aslı, herhalde hain olmamı tercih ederdi. O zaman hiç değilse anlayabileceği bir evlat olurdum. Konuşurken onu seyrediyordum. Babasının kendine has tavırlarını, nasıl dalgalar okyanusun ayrılmaz bir parçasıysa, Odysseus'un öyle ayrılmaz bir parçası olan numaraları görmek için. Ondan sonra anneme gittim ama babam içeri giremeyeceğim diye nöbetçiler dikmişti. Onların arkasından seslendiğimde annem sabırlı olmam ve babamı kışkırtmamam gerektiğini söyledi. Benimle yalnızca eski dadım, aynı zamanda babama da dadılık etmiş olan Auriclia konuşuyordu. Ateşin başında oturur, balıklarımızı çiğneye çiğneye macuna çevirirdik. "Baban her zaman böyle değildi," deyip dururdu bana. Onu en mutlu gördüğüm zamandı ama uzun sürmedi. Ertesi sabah dumanlı salona ve hizmetkarların sakarlıklarına veryansın ediyordu. Böyle ruh hallerini görmüştüm. Dünyanın her küçük kusuru hiddetlendirirdi onu. Ziyankarlıklar, adamların aptallığı ve yavaşlığı, ayrıca doğanın rahatsız edici unsurları, ısıran sinekler, çarpık tahtalar, pelerinini yırtan süpürge otları. Ondan sonra her ay bir yere yağmaya gitti. İnanılacak gibi olmayan haberler geliyordu. Yeni bir eş almıştı, iç krallıklardan birinin kraliçesini. Orada ineklerle arpaların arasında mutluluk içinde hüküm sürüyordu. Altın bir taç takıyor, şafağa kadar eğleniyor, bütün bir yaban domuzunu mideye indirip kahkahalarla kükrüyordu. Bir oğlu daha olmuştu. Gözleri Odysseus'un gözleriydi. Biçimi, rengi, hatta yoğunluğu ama ifadesi, Odysseus'un bakışları her zaman karşısındakine yönelir, yatıştırıp kandırırdı. Telemakos'un bakışları ise kendi üstünden ayrılmıyordu. Doğruluğu var mıydı bunların? Kim bilir? Belki bizi incitmek için dedikoduları kendisi çıkarıyordu. Anneme keçilerin daha fazla bakıma ihtiyacı olduğuna dair haber yolladım ve tepenin yamacındaki boş bir kulübede yaşamaya başladım. Babam dolaplar çevirip gazap saçabilirdi ama bunları seyretmek zorunda değildim. Annem bütün gün bir parçacık peynir yiyip tezgahının başında gözlerini kör edebilirdi ama onu seyretmek zorunda da değildim. Ocaktaki kütükler yanıp bitmişti. Külle sıvanmış kalıntıları beyaz beyaz ışıldıyordu. Bu bedbahtlıklardan arasında oğlunuz geldi. Gün ışığı gibi parlak, olgun meyve gibi tatlı. O aptalca görünümlü mızrağı ve hepimize getirdiği hediyeleri yüklenmişti. Gümüş kaseler, pelerinler ve altın. Yüzü yakışıklıydı. Umutları ateş gibi gürültüyle çatırdıyordu. Onu sarsmak istedim. Babam dönünce bu oğlan hayatın bir ozanın türküsü olmadığını öğrenecek diye düşündüm. Öyle de oldu. Ay pencereden yukarı çıkmıştı. O da gölgelerle örtülüydü. Telemakos'un elleri dizlerindeydi. Ona yardım etmeye çalışıyordun. Kumsala inmenin sebebi buydu. Sonuçta bana ihtiyacı olmadığı anlaşıldı. Eskiden Telemakos'u öyle sıklıkla hayal ederdim ki, Odysseus'u bekleyen sessiz bir çocuk olarak, karada ve denizlerde intikam kovalayan alev alev bir genç olarak, ama artık bir erkekti ve sesi donuk, cansızdı. Düşünmeden uzandım ve elimi koluna koydum. Sen taşıdığın kan değilsin. Seni de kendisiyle birlikte götürmesine izin verme. Bana acıyorsunuz, acımayın. Babam pek çok konuda yalan söyledi ama bana korkak derken haklıydı. Yaptıklarını yapmasına seneler boyunca izin verdim. Hiddete kapılıp hizmetkarları dövmesine, anneme bağırmasına, evimizi küle çevirmesine, bana taliplileri öldürmesine yardım etmemi söylemişti. Ben de yaptım. Sonra onlara yardım eden herkesi öldürmemi söyledi. Onu da yaptım. Sonra onlardan biriyle yatmış olan bütün köle kızları toplayıp kana batmış yerleri temizletmemi emretti. İşleri bitince onları da öldürmem gerekiyordu. Kızların seçme şansı olmazdı. Odysseus bunu bilirdi. Odysseus bana onlara hayvan gibi parçalara ayırmamı söyledi. İnanmıyor musunuz? Peki söylediğini yaptın mı? Hayır, onları astım. 12 ip bulup 12 ilmek bağladım. Nasıl yapıldığını hiç görmemiştim ama çocukluğumdan kalma Kadınların durmadan kendilerine astığı bir sürü hikayeyi hatırladım. Daha uygun olacağını düşünmüştüm. Kılıcı kullanmam gerekirdi. Hayatımda böyle çirkin, uzayıp giden ölümler görmedim. Çırpınan ayaklarını ömrümün geri kalanı boyunca göreceğim. İyi geceler Kirke Hanım. Bıçağını masamdan aldı ve gözden kayboldu. Fırtına geçmişti. Gece gökleri yine berraktı. Cildimde yeni yıkanmış esintiyi, toprağın ayaklarımın altında yumuşak bir biçimde ufalanmasını hissetmek arzusuyla çırpınan vücutların çirkin görüntüsünü kafamdan atmak için yürüdüm. Sıcaklık sonradan gelmiş olacaktı. Kıpırtısız mezbaha alanında durup hiddetinin hala kaynayıp taştığını, tükenmediğini hissettiğinde, o da yanmaya devam etsin diye ateşe atılan kütükler gibi hiddetini başkalarıyla beslemişti. Taliplilere yardım eden adamlar, onlarla yatmış olan köleler, kendisine karşı konuşmaya cüret etmiş babalar. Athena müdahale etmeseydi durum sürgit böyle devam edecekti. Peki ya ben? Odysseus gelmeseydi ağlımı doldurmaya daha ne kadar devam ederdi? Bana domuzları sorduğu geceyi hatırladım. Söylesene kimin cezalandırılmayı hak ettiğine, kimin hak etmediğine neye göre karar veriyorsun? Bu yüreğin çürümüş, diğerinin ise sağlam olduğunu nasıl kesinlikle bilebilirsin? Ya hata yaparsan? Demişti. Bir gemi dolusu denizciyi ele alalım dedim. Aralarında bazıları kesinlikle diğerlerinden kötü. Kimileri tecavüz ve korsanlıkla coşuyor ama diğerleri bu işe yeni girmiş, daha sakalları bile bitmemiş. Bazıları soygun yapmayı aklının ucundan bile geçirmiş ama aileleri açlıktan ölüyor. Kimileri sonrasında utanca kapılıyor, kimileri sadece kaptanları emrettiğinden ve aralarına saklanabilecekleri bir erkek kalabalığının içinde olduklarından yapıyor bunu. Peki o zaman hangilerini dönüştürüyorsun, hangilerinin gitmesine izin veriyorsun dedi. Hepsini dönüştürüyorum. Evime gelmişler. Yüreklerine ne olduğuyla niye ilgileneyim dedim. Hanımım, seninle benim kafalarımız aynı çalışıyor demişti. Bir baykuş kanatlarını başımın üstünden aşırdı. Hışırdayan çanaları gaganın çat diye kapandığını duydum. Bir fare dikkatsizliği yüzünden ölmüştü. Telemakos'un babasıyla aramda geçen o konuşmayı bilmeyecek olmasından memnundum. O sırada övünüyor, acımasızlığımla gösteriş yapıyordum. Telemakos'u hemen hemen hiç tanımıyordum ama her nedense bunun ona bir teselli olmayacağını seziyordum. Yüzündeki acılığı görebiliyordum. Kötü adamlardan oluşan upuzun sıradakilerden biri olduğum için neşeyle dolup taşmamamı bağışlayın. Dünyadaki bütün oğullar arasında Odysseus'u sahip olacağını tahmin edemeyeceğim oğuldu o. Kral teşrifiyatçısı kadar soğuk, kabalık dercesine açık sözlüydü. Yaralarını herkesin görebileceği gibi ellerinde taşıyordu. Ona uzandığımda yüzünde adını koyamadığım bir duygu görmüştüm. İçine hoşnutsuzluk gibi bir şey sızmış şaşkınlık. İyi, korkmasına gerek yoktu. Bir daha yapmayacaktım. Eve gidişime bu düşünce eşlik etti. Güneşin doğuşunu tezgahımın başında seyrettim. Ekmek, peynir ve meyve çıkardım. Oğlumun kıpırdanmaya başladığını duyunca da kapısına gittim. Uzun bir süre bu düşünceyle uyanacaktı, biliyordum. Telemakos'la konuştum. Onunla ilgili söylediklerinde haklısın, dedim. Böyle düşündüğüne sevindim anne. Gel, kahvaltı hazırladım. Ayrıca galiba Telemakos uyanıyor. Onu aslanlarla yalnız mı bırakacaksın? Sen gelmiyor musun? Yapılacak büyülerim var. Aslında yoktu. Odama döndüm ve tekneyle, yemeklerle ve son fırtınayla ilgili konuşmalarını dinledim. Sıradan şeyler iksiri. Telegonus dışarı çıkıp gemiyi tekrar mağaraya çekmelerini önerdi. Telemakos kabul etti. Taşlarının üstünde iki çift ayak sesi kapı sallanıp kapandı. Dün onların bir yere birlikte gitmesine izin versem deli olduğuma kanaat getirirdim. Bugünse oğluma bir armağan gibiydi bu. Bir utanç sancısı hissettim. Telemakos ve Telegonos. Oğluma böyle bir isim vermiş olmamın nasıl göründüğünün farkındaydım. İçeri giremeyince kapıyı tırmalayan bir köpek gibi. Koyduğum isim için mazeret uydurmayacaktım. Mızrağı bir gün önce geri almıştım. Şimdi odamın duvarına dayalı duruyordu. Deri kılıfı kaldırdım. Vatoz'un kuyruğu karada daha da tuhaf görünüyordu. Salonun öbür tarafında bir kıpırdanma daha vardı. Seneler boyunca sırlarını dökerek gelip geçen kadınlarla erkekleri düşündüm. Penelope hepsini dikkatle toplamıştı. Tahmin ettiğim gibi kapım tıkırdatıldı. Girin dedim. Utanç duyduğumu söylemeye geldim. Minnettarlığımı dün yeterince dile getirmedim. Sadece şimdiki misafirperverliğinizden bahsetmiyorum. Kocama gösterdiğiniz misafirperverliği de kastediyorum. Yolculuğunda ona nasıl yardım ettiğinizi bana anlattı. Sizin öğütleriniz olmasa hayatta kalamazmış. Bana fazla paye veriyorsun. Akıllı bir adamdı. Bazen sizden ayrıldıktan sonra başka bir nimpanın yanına yerleştiğini biliyor muydunuz? Kalipso, nimpa ona aşık olmuş ve ölümsüz kocası yapma umutları beslemeye başlamış. Onu 7 yıl adasında tutmuş, göksel kumaşlarla donatmış, nefis yiyeceklerle beslemiş. Odysseus buna minnettar kalmamıştır. Hayır, onu reddedip kendisini özgür bırakmaları için tanrılara dua etmiş. Sonunda Kaliposu'yu onu bırakmaya zorlamışlar. Oğlunuz geldiğinde belki de Kaliposu'nun oğludur diye düşündüm ama sonra pelerinin dokumasını gördüm. Diadolos'un tezgahını hatırladım. Hakkımda bu kadar şey bilmesi tuhaftı. Kalipso onu el üstünde tutuyormuş, sense adamlarını domuza çevirmişsin. Yine de tercih ettiği sendin. Tuhaf değil mi sence? Hayır dedim. Biraz öyle. Çocuğu bilmiyordu. Biliyorum. Öyle bir şey benden asla saklamazdı. Dün gece oğlunla konuştum. Öyle mi? İtaka'dan neden ayrılmak zorunda kaldığınızı anlattı. Bunları duyduğuma üzüldüm. Oğlum bizi getirerek nezaket gösterdi. Gözleri Trigon'un kuyruğunu bulmuştu. Arı zehri gibi mi, sadece bir kere mi sokuyor yoksa yılan gibi mi? Bin kere ve daha fazla zehirleyebilir. Sonu yok. Bir tanrıyı durdurmasını hedeflemiştim. Telegonus, Yüce Vatos tanrısıyla yüz yüze geldiğini anlattı. Geldim. Başını salladı. Beni takdir eder gibi samimi bir hareketti. Onun için başka tedbirler de aldığını anlattı. Adaya bir büyü yaptığını ve hiçbir tanrının, Olimposluların bile büyüyü geçemeyeceğini. Ölüm tanrıları geçebilir, başkası geçemez. Böyle bir koruma kurabildiğin için talihlisin, dedi. Kumsaldan hafif bağırışmalar geldi. Gemiyi hareket ettiren oğullarımız. Senden bunu istemeye utanıyorum ama yola çıkarken yanıma siyah pelerin almamışım. Giyebileceğim bir tane var mı? Onun için yas tutacağım. Hayır, ama yünüm var. Dokuma tezgahım da. Gel, dedim. Bölüm 22. Parmakları hafif dokunuşlarla kirişlerin üstünde gezdi. Ödüllü bir atı selamlayan bir ahır sahibi gibi dokumanın düğümlerini okşadı. Hiç soru sormadı. Tezgahın işleyişini dokunarak anlıyor gibiydi. Pencereden gelen ışık, çalışmasını aydınlatmak istermiş gibi ellerinde parlıyordu. Dışarıda gökyüzü dönmüştü. Bulutlar o kadar alçaktı ki pencerelere sürünüyor gibiydiler. İlk iri damlaların düşmeye başladığını duyabiliyordum. Telemakos'la Telegonos aceleyle kapıdan içeri daldılar. Gemiyi çekerken ıslanmışlardı. Telegonos, Penelope'nin tezgah başında olduğunu görünce hemen o tarafa gitti. Giderken bir yandan da Penelope'nin yaptığı işin güzelliğini övüyordu. Bense Telemakos'u seyrediyordum. Yüzü sertleşmiş, anında pencereye doğru dönmüştü. Öğle yemeğini hazırladım. Neredeyse mutlak bir sessizlik içinde yedik. Yağmur gitgide azaldı. Bütün gün evde kapalı kalma fikrine dayanamadım. Oğlumu kıyıda yürüyüş yapmaya sürükledim. Kumlar sert ve ıslaktı. Ayak izlerimiz bıçakla kesilmiş gibi görünüyordu. Vakit öğleyi ancak biraz geçmişti ama havada gözlerimin önüne perde çekilmiş gibi bir loşluk, bir karanlık vardı. Penelope ile konuşmamız aklımdan çıkmıyordu. O sırada kendimi akıllı ve hazır cevap hissetmiştim ama şimdi konuşmayı gözden geçirince Penelope'nin ne kadar az şey söylediğini fark ettim. Aslında onu sorgulamaya niyetlenmiş, oysa sonunda kendimi tezgahımı ona gösterirken bulmuştum. Bunun yerine cadıyı cezbetmişti. Buraya gelmek kimin fikriydi? Fark eder mi? Merak ettim. Hatırlayamıyorum. Senin fikrin değildi. Tereddüt etti. Hayır, ben Sparta'ya önermiştim. Ayya'nın adını ağzına almadın yani. Hayır, şey olur diye düşündüm. Sesi kesildi. Peki adayı ilk kim söyledi? Kraliçe olabilir. Sparta'ya gitmemeyi yeğleyeceğini söylediğini hatırlıyorum. Biraz zaman istediğini. Sözcüklerini dikkatle seçiyordu. Ne için zaman? Söylemedi. Sizi kendi arzusuna göre yönetebilecek olan dokumacı Penelope. Çalıların arasından geçiyorduk. Koyu renk ıslak dallara doğru yukarı yönelmiştik. İlginç. Ailesinin onu istemeyeceğini mi düşündü? Helene ile araları mı açıktı? Herhangi bir düşmandan bahsetti mi? Bilmiyorum. Hayır, tabii ki düşmanlardan bahsetmedi. Telemakos ne dedi buna? Orada değildi. Peki buraya geleceğinizi öğrendiğine şaşırdı mı? Anne, bana kraliçenin ne dediğini söyle. Tam olarak hatırladığım gibi söyle. Patikada durmuştu. Onlardan artık şüphelenmediğini zannediyordum. İntikam alacaklarından şüphelenmiyorum ama başka sorular var. Tam olarak hatırlayamıyorum. Ne kraliçenin sözlerini ne de başka bir şey. Her şey siz gibi gri. Hala gri. Yüzünde acı belirmişti. Başka bir şey söylemedim ama yürüdüğümüz sırada zihnin bir düğümle uğraşan parmaklar gibi bu düşünceyle uğraşmayı sürdürdü. O sırada eve varmıştık. İçeride Penelope tezgahta çalışıyordu. Telemakos pencerenin yanında duruyordu. Ellerin yanlarında sımsıkı yumruk yapılmıştı ve hava kasvetliydi. Kavga mı etmişlerdi? Penelope'nin yüzüne baktım ama ipliklerinin üstüne eğilmişti. Hiçbir şey belli etmiyordu. Telegonos boğazını temizledi. Susadım. Kim bir kadeh ister? Karafı getirip kadehleri doldurmasını seyrettim. Cesur yürekli oğlum. Kederinin arasında bile bizi neşelendirmeye, bir andan öbürüne taşımaya çalışıyordu. Ama yapabileceklerinin de bir sınırı vardı. Öğleden sonra sessizlik içinde geçti. Akşam yemeği de aynıydı. Penelope yemekler bittiği anda "Yorgunum." dedi. "Senin babamın hikayeleri, sende babamın hikayeleri vardır. Dinlemek isterim." dedi Telemakos. Cüreti beni şaşırtmaya devam ediyordu. "Anlatacaklarımın hepsini zaten biliyorsundur muhtemelen." "Hayır. Hikayelerini anneme anlattı ama ben ne zaman bir şey soracak olsam bir ozanla konuşmam gerektiğini söyledi." Merhametsiz bir cevap. Odysseus'un nasıl bir mantıkla hareket ettiğini merak ettim. Sırf hınç mıydı? Başka bir amacı vardıysa bile asla öğrenemeyecektik. Hayatında yaptığı her şey olduğu gibi kalmak zorundaydı artık. Her şey ne biliyorsan anlat," dedi. Mutlu sonları ve ölümcül olmayan yaralarıyla Telegonos'a anlattığım versiyonları ona anlatmayı aklımdan bile geçirmedim. Benim çocuğum değildi. Çocuk da değildi zaten. Mirasını isteyen bir yetişkindi. İstediğini verdim. Öldürülen Palamedes, terk edilen Philoctetes, Achilles'u kandırıp saklandığı yerden çıkararak savaşa sokan Odysseus, Troya'nın müttefiklerinden biri olan Kral Ressus'un kampına ay karanlığında süzülüp uyudukları sırada bütün askerlerin boğazını kesen Odysseus, at numarasını tasarlayıp Troya'yı alması ve Astyanakas'ın paramparça edilişini görmesi, sonra yamyamlarıyla, korsanlarıyla ve canavarlarıyla vahşi eve dönüş yolculuğu. Klop'u sona akla saklamıştım. Neden bilmiyorum. Belki Odysseus'un anlatışını son derece açıkça hatırladığım için. Konuşurken sözcükleri benimkilerin altından fısıldıyor gibiydi. Yorgunluktan bitkin halde bir adaya çıkmışlar. Tıka basa erzak dolu büyük bir mağara keşfetmişler. Odysseus yağmacılık yapmanın iyi olacağını düşünmüş. Aksi takdirde ada sakinlerine misafirperverlik dilenmek zorunda kalacaklarmış. Mağaradaki yiyeceklerle kendilerine ziyafet çekmeye başlamışlar. Mağaranın sahibi dev, tek gözlü çoban Prohemus sürüsüyle birlikte geri dönmüş ve onları ziyafet başında yakalamış. Onları içeride kapana kıstırmak için mağaranın girişine koca bir kaya yuvarlamış, sonra adamlardan birini yakaladığı gibi ısırıp ikiye bölmüş. Adamları bir bir ardına gövdeye indirmiş, sonunda o kadar doymuş ki geldikçe ağzından kol bacak parçaları püskürüyormuş. Bu dehşete rağmen Odysseus canavarı şarapla ve dostça sözlerle kandırmış. İsminin Oetus, yani hiç kimse, olduğunu söylemiş. Yaratık sonunda sarhoş olup sersemleyince büyük bir kazığı sıyrıltmış, ateşte kızdırıp devin tek gözüne batırmış. Kılop kükreyip çırpırmış ama Odysseus'la tayfanın geri kalanını göremiyormuş ki yakalasın. Koyunlarını otlatmak için mağaradan çıkarınca adamlar da kaçabilmiş. Tüylü hayvanların alt tarafına tutulmuşlar. Hiddetten kuduran canavar arkadaşı tepe gözleri yardıma çağırdıysa da gelen olmamış çünkü Prohemus "Hiç kimse beni kör etti, hiç kimse kaçıyor" diye bağırmaktaymış. Odysseus ile mürettebatı gemilerine erişip güvenli bir uzaklığa vardıklarında Odysseus arkasına dönüp dalgaların üstünden bağırmış. "Seni aldatan adamın kim olduğunu bilmek istersen Odysseus derler ona. Laertes'in oğlu ve İthaka prensi." Bu sözler durgun havada yankılanır gibiydi. Telemakos sesin soluk gitmesini beklercesine sessizdi. Sonunda "Kötü bir hayatmış," dedi. "Daha umutsuz olan bir sürü insan var." "Hayır." Harareti beni irkitti. "Kendisi için kötü bir hayat olduğunu söylemiyorum. Diğerlerinin hayatını sefil bir hale getirdiğini kastediyorum. Adamları o mağaraya baştan niye gitmiş? Babam daha fazla hazine istiyormuş da ondan. Ya bu yüzden herkese ona merhamet gösterdiği Poseidon'un gazabı? Onu da üstüne kendi çekmiş çünkü aldatmacayı kimin kurduğuyla övünmeden Kylop'un yanından ayrılamamış." Sözleri önünde engel olmayan bir sel gibi akıyordu. "Onca senelik acı ve yolculuk niye? Bir anlık övünç için. Hiç kimse olmaktansa tanrıların lanetini üzerine çekmeyi yeğlemiş. Savaştan sonra eve dönseydi talipliler asla gelmeyecekti. Annemin hayatı mahvolmayacaktı. Benimki de. Bizi ve memleketini ne kadar özlediğinden öyle sık bahsederdi ki ama hepsi yalandı. İtaka'ya döndüğünde asla mutlu olmadı. Gözü hep ufuktaydı. Bizi bir kere daha eline geçirir geçirmez başka bir şeyi istemeye başlamıştı. Kötü bir hayat değilse nedir bu? İnsanları cezbedip kendine çekmek, sonra onlardan yüz çevirmek. Sana anlatmam gereken bir hikaye daha var, dedim. Yanınıza dönmeden önce tanrılar babana kahin Teiresias'la konuşmak üzere yeraltı dünyasına gitmesini emrettiler. Orada hayattayken tanıdığı pek çok ruhu gördü. Ayas, Agemnon, aralarında bir zamanlar Yunanların en iyisiyken sonsuz şöhretin bedeli olarak erken bir ölümü seçmiş olan Akilius da vardı. Baban kahramanla sıcak bir biçimde konuştu. Onu övdü ve insanlar arasındaki şöhreti konusunda güvence verdi. Ama Akilius ona sitem etti. Kibirli yaşamından pişman olduğunu söyledi. Keşke daha sakin ve daha mutlu bir yaşam sürmüş olsaydım, dedi. Umut etmem gereken bu mu yani? Bir gün yeraltı dünyasında babamı göreceğimi ve onun pişman olduğunu söyleyeceğini mi umayım? Bazılarımızın eline geçenden daha iyiydi bu ama sessizliğimi korudum. Telemakos'un öfkesinde haklılık payı vardı ve bunu elinden almaya çalışmak bana düşmezdi. Babamın söylediği doğru muydu sence? İyilerin onu asla sevmediği? Babanın söylemekten hoşlanacağı türden bir şeydi o bence. Gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Annen onu seviyordu örneğin. Sen de. İyi olmak gibi bir iddiam yok. Ama ondan hoşlanıyordun her şeye rağmen. En kötü yanlarını görmedim. En iyi halinde bile kolay bir adam değildi. Ama arkadaşa ihtiyacım olan bir dönemde bana arkadaşlık etti. Bir tanrıçanın arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşünmek tuhafıma gidiyor. Deli olmayan bütün varlıkların arkadaşa ihtiyacı vardır. Bence bu işten babam daha karlı çıkmış. Adamlarını domuza çevirdim. Gülümsedi. Çizdiği yayın sonuna doğru giden bir ok gibiydi. Ona yardım eden bütün tanrılar, bütün ölümlüler, insanlar onun kurnazlıklarından bahsediyor. Gerçek yeteneği başkalarından bir şeyler almayı çok iyi başarmasıymış. Böyle bir yetenekten memnuniyet duyacak pek çok kişi var, dedim. Ben onlardan değilim. Sizi daha fazla sıkmayacağım Kirke Hanım. Hikayeleri bütün gerçeklikleriyle anlattığınız için teşekkür ederim. Benim için bu kadar zahmete katlanacak pek az kişi var. Niye buradasın? Diye sordum. Anlattım ya, İtaka'dan ayrılmak zorundaydık. Evet ama buraya niye geldiniz? Galiba annemin fikriydi. Niye? Söylediğim gibi kendisi sırlarını benimle paylaşmaz. Annemin ne yaptığını o şey yapılana dek tahmin edilecek kimse yoktur. Döndü ve salonun karanlığına geçti. Bir an sonra da kapısının yumuşak kapanma sesini duydu. Soğuk hava duvarlardaki çatlaklardan hızla içeri dolup beni koltuğuma mıhlar gibiydi. Çok aptallık etmiştim. Kraliçeyi o gün uçurumun tepesinde tutup sallayarak gerçeği ağzından almalıydım. Odasına gitmedim. Kapısını menteşelerinden sökmedim. Pencerede içim içimi yiyerek durdum. Denizlik parmaklarımın altında gıcırdadı. Şafağa saatler vardı ama saatler benim için hiçbir şeydi. Servi dalları tıslıyordu. Uyandıklarını duydum. Önce oğlum, sonra Penelope, son olarak da yatağa çok geç gitmiş olan Telemakos. Teker teker salona geldiler. Şahin'in gölgesini kontrol eden tavşanlar gibi pencerede olduğumu gördükçe durakladıklarını hissettim. Telegonos, dedim. Ağılın tamire ihtiyacı var ve fırtına geliyor. O işi halledeceksin. Tabii anne. Kardeşin de sana yardım eder. Telemakos uysalca. Bence uygun, dedi. Döndüm. Beni aptal yerine koydun. Burnundan tutup istediğin yere çekebileceğin bir saf dil yerine. Öyle tatlı tatlı büyümü soruyordum. Söyle bana, tanrıların hangisi var ardında? Başıma getirdiğin kimin gazabı? Tezgahımda oturuyordu. Kucağı eğrilmemiş siyah yünle doluydu. Oğlum bilmiyor. Onun suçu yok. Orası aşikar. Ağında oturan örümceği gözüm seçer. Söylediğin şeyi yaptığımı itiraf ediyorum. Bile bile yaptım. Tanrıça ve cadı olduğun için başına pek bir dert gelmeyeceğini zannettiğimi iddia edebilirdim ama yalan olurdu. Tanrıları bundan iyi tanıyorum. Hepsi bu mu? Ne yaptığımın farkındayım deyip geçiştirecek misin? Dün gece oğlun babasından, başka insanlardan bir şeyler alıp karşılığında sadece mutsuzluk getiren biri olarak bahsetti. Senin hakkında ne söyleyeceğini merak ediyorum. Beni uysal bir cadı gibi görüyorsun ama kocanın benimle ilgili hikayelerine kulak vermemişsin. 2 gündür adamdasınız. Kaç kere yemek yedin Penelope? Şarabımdan kaç kadeh içtin? Rengi soldu. Saç çizgisinde şapağın sürünerek yaklaşan kıyısı gibi bir grilik belirdi. Konuş yoksa gücümü kullanırım. Zaten kullandığını düşünüyorum. Adana tehlike getirdim ama önce sen benimkine tehlike getirdin. Oğlum kendiliğinden geldi. Oğlundan bahsetmiyorum. Bence bunu sen de biliyorsun. Yolladığı mızraktan, zehiri kocamı öldüren mızraktan bahsediyorum. İşte artık söylenmişti. Ölümünün yasını tutuyorum. Söyledim. Özür dilememi bekliyorsan öyle bir şey olmayacak. Güneşi geri döndürebilecek güçlerim olsa bile yapmazdım bunu. Kumsalda Odysseus ölmeseydi oğlum ölecekti. Oğlumun hayatı için vazgeçmeyeceğim şey yok. İyi madem. Alışverişin yaptın ve eline geçen bu. Oğlun yaşıyor, biz de buradayız. Demek bunu bir çeşit intikam olarak görüyorsun. Bir tanrının gazabını üstüme getirmeyi uygun bir bedel olarak görüyorum. İyi bir okçu olurdu diye düşündüm. O soğukkanlı keskinliğiyle. Pazarlık yapacak konumda değilsiniz Penelope Hanım. Burası Aie. Ne zaman pazarlık yapmayayım? Neyi yeğlerdiniz? Yalvarmamı mı? Elbette. Tanrıcı olduğunuza göre. Helios'un kızı, parlak gözlü kirke, iblislerin hanımı ve Aie cadısı. Kasvetli Adana sığınmama izin ver. Çünkü ne kocam var ne de evim. Bu dünyada oğlumla benim için güvenli bir tek yer yok. Ya karışıma kulak verirse sana her yer kan dökerim. Kalk ayağa. Kıpırdamadı. Bu duruş ona hiç yakışmıyordu. Kocam senden sevgiyle bahsederdi. İtiraf ediyorum, hoşuma gitmeyecek kadar sevgiyle. Karşılaştığı bütün canavarlarla tanrılar arasında sadece seni yeniden görmek istediğini söylerdi. Kalk ayağa dedim. Kalktı. Bana her şeyi anlatacaksın. Ondan sonra karar vereceğim. Oğlumla konuştum. Babasının savaşta yitip gittiğini ima etmişler. Eve değişmiş halde sıradan bir adam gibi yaşayamayacak kadar ölüme ve kedere batmış olarak döndüğünü. Askerlerin laneti öyle mi? Onun gibi bir şey. Oğlum benden daha iyi bir insandır babasından da ama her şeyi göremez. Sen görüyorsun yani. Ben Spartalıyım Kirke. Orada eski askerleri iyi tanırız. Titreyen eller, uykudan irkilerek uyanmalar. Ne zaman borular çalsa şarabını döken adam. Kocamın elleri demirci elleri gibi sabitti. Borular çalınca da ufka bakmak üzere limana ilk o koşuyordu. Savaş onu bozmamıştı. Kendini bulmasını sağlamıştı. Troya'da sonunda hünerlerine denk bir faaliyet alanı bulabilmişti. Her zaman yeni bir kumpas, yeni bir plan, engellenmesi gereken yeni bir felaket vardı. Savaştan kurtulmaya çalışmış. Ah o eski hikaye, delilik, saban. O da düzendi. Tanrılara yemin etmişti, bundan kurtuluş olmadığını biliyordu. Yakalanmayı bekliyordu zaten. O zaman Yunanlar başarısızlığına gülecek, bütün hilelerinin böyle kolayca anlaşılabileceğini zannedeceklerdi. Kaşlarımı çatmıştım. Bana anlatırken buna dair hiçbir belirti göstermedi. Eminim göstermemiştir. Kocam her nefesinde yalan söylerdi. Kendisi ve sen de buna dahildiniz. Hiçbir şeyi tek bir amaç uğruna yapmazdı. O da bir keresinde senin için aynı şeyi söylemişti. Bunu onu incitmek için söylemiştim ama o başıyla onayladı. Kendimizi dünyanın büyük akılları olarak görürdük. Yeni evliyken elimizi sürdüğümüz her şeyi nasıl lehimize çevireceğimize dair planlarca binlerce plan kurardık. Sonra savaş çıktı. Odysseus Agamemnon'un hayatında gördüğü en kötü komutan olduğunu söyledi ama onu kendine isim yapmak için kullanabileceğini düşünüyordu. Öyle de yaptı. Tertipleri Troya'yı mağlup etti ve dünyanın yarısını yeniden biçimlendirdi. Ben de hünerliydim. Hangi keçiyi hangisiyle çiftleştirmek gerek? Hasadı arttırmak için ne yapmalı? Balıkçıların ağlarını atacağı en iyi yerler nereler? İthaka'daki en acil sorunlarımız böyle şeylerdi. Eve geldiğinde yüzünü görmeliydin. Taliplileri öldürdü ama ondan sonra geriye ne kaldı? Balıklarla keçiler. Tanrıça olmayan, saçlarına aklar düşmüş bir eş ve anlayamadığı bir oğul. Koparılmış servi dalı kadar keskin sesi havayı dolduruyordu. Savaş konseyi yoktu. Fethedilecek ya da kumanda edilecek ordular yoktu. Bir zamanlar orada olan erkeklerin yarısı Odysseus'un mürettebatı, yarısı da benim taliplerim olduğundan hepsi ölmüştü. Ve her gün uzaklardaki bir zaferin haberleri geliyordu. Menelaos altından yepyeni bir saray yaptırmıştı. Diomedos İtalya'da bir krallığı fethetmişti. Troyalı göçmen Aeneas bile yeni bir şehir kurmuştu. Kocam Agamemnon'un oğlu Orestes'e haber yollayıp ona danışmanlık yapmayı teklif etti. Orestes ihtiyacı kadar danışman olduğunu, zaten Odysseus gibi bir kahramanın huzurunu asla bozmak istemeyeceğini söyleyerek cevap verdi. Kocam bundan sonra başka oğullara da haber yolladı. Nestor'un, İdomenos'un ve başkalarının oğullarına ama hepsi aynı şeyi söyledi. Onu istemiyorlardı. Kendi kendime ne dediğimi biliyor musun? Sadece zamana ihtiyacı olduğunu, alçak gönüllü bir evle ocağın zevklerini ha bugün ha yarın hatırlayacağını, benim orada bulunmamın zevklerini, yeniden birlikte plan yapacaktık. Kendisiyle alay ederek ağzını çarpıttı. Ama kocam o hayatı istemiyordu. Kumsala iner bir aşağı bir yukarı yürürdü. Onu penceremden seyreder, kuzey halklarının inandığı, dünyayı yutmak için yanıp tutuşan büyük yılanla ilgili bir zamanlar anlattığı hikayeyi düşünürdüm. O hikayeyi de hatırlıyordum. Sonunda yılan kendisini yiyordu. Yürürken havayla konuşurdu. Hava etrafında toplanır, teninin üstünde parlakların en parlağı bir gümüşlükle ışıldardı. Gümüş? Athena? Başka kim olacak? Acaba soğuk bir gülümsemeyle gülümsedi. Ne zaman sakinleşse yine geliyordu. Kulağına fısıldıyor, bulutlardan hızla aşağı inip kaçırdığı bütün maceralarla ilgili hayallerle dolduruyordu onu. Athena düzenleri birbirine eklenen o huzursuz tanrıça, kahramanını evine döndürmek, hem kendisinin hem de onun şerefine halkının omuzlarına kaldırıldığını görmek için savaşmıştı. Zaferlerinin Troyalılara birlikte getirdikleri ölümlerin hikayelerini anlattığını duymak için. Ama Odysseus'tan bahsederken gözlerindeki hırsı hatırlıyordum. Pençelerinde avla bir baykuş, gözdesinin sıkıcılaşıp evcilleşmesine asla izin verilmezdi. Dışarıda ağaçlar koyu renkli gökte mücadele ediyordu. O tekinsiz ışıkta Penelope'nin yüzünün kemikleri Diadolos'un heykellerinden biri kadar incelikli görünüyordu. Tanrılar anne babaymış gibi numara yaparlar dedim. Ama aslında ellerini çırpıp bağırarak daha fazlasını isteyen çocuklar hepsi. Şimdi Odysseus öldüğüne göre daha fazlasını nereden bulacak dedi. Son taşlar yerine oturdu. Resim nihayet bütün halinde gözler önüne serildi. Tanrılar bir hazineden asla vazgeçmez. Athena, Odysseus'un yerine elde edebileceği en iyi şey neyse onun peşine düşecekti. Odysseus'un kanından gelenin peşine. Telemakos. Evet. Kendisi biliyor mu? Sanmıyorum. Söylemek zor. Donuklaşmış, pis kokulu yün hala ellerindeydi. Onu gerçekten Athena'dan saklayabileceğine inanıyor musun? Saklayamayacağımı biliyorum. O zaman neyin peşindesin? Kendini kanatlarıyla sarmış bir kuş gibi pelerini etrafına dolamıştı. Gençliğimde saray cerrahımızın bir konuşmasını duymuştum. İlaçlara laf olsun diye sattığını söylemişti. Yeterince zaman verirseniz yaraların çoğu kendiliğinden iyileşir diyordu. Keşfetmekten hoşlandığım türde bir sırdı bu, çünkü kendimi alaycı ve bilge hissetmemi sağlıyordu. Bunu kendime felsefe edindim. Anlayacağın, bekleme konusunda her zaman başarılıydım. Savaştan ve taliplilerden daha uzun yaşadım, Odysseus'un seyahatlerinden daha uzun yaşadım. Yeterince sabırlı davrandım kocamın huzursuzluğunu ve Athena'yı da atlatacağımı söylüyordum kendime. Dünyada seveceği başka bir ölümle mutlaka vardı ama anlaşılan yokmuş. Ben olduğum yerde otururken Telemakos senelerce babasının gazabına katlandı. Ben gözlerimi başka yere çevirirken o acı çekti. Odysseus'un bir defasında onun hakkında söylediği şey geldi aklıma. Asla yolundan sapmadı, asla hata yapmadı. Ama bu dünyada gerçek ilaçlar var. Sen bunun kanıtısın. Oğlun için derinliklere yürüdün, tanrılara baş kaldırdın Kirke Hanım. Hayatımın o küçük adamın övünmeleriyle geçen onca senesini düşünüyorum, bedelini ödedim. Bu da gayet adil ama Telemakos'a da bedel ödettim. İyi bir oğul. Hep de öyle olmuştur. Onu kaybetmemden önce, yeni del dalgaların arasına atılmamızdan önce biraz zaman istiyorum. Bunu bana başlayacak mısın Ayya'nın kirkesi? Gri gözlerini üstümde kullanmamıştı. Kullansaydı onu reddederdim. Sadece bekliyordum. Bunun ona yakıştığı doğruydu. Havaya tacın üstüne oturan bir mücevher gibi uyum sağlamış görünüyordum. Kış mevsimindeyiz. Şimdi gemiler yelken açmaz. Ayya size biraz daha katlanacak dedim. Son videoda görüşmek üzere.